Ayrım 9. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 111. Bizim gibi geç yaşta değil, doğuştan ekranlarla yaşamaya başladı bizim çocuklar. Akıllı telefonlar, tabletler, çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyunlarla dolu. Meselenin bam teli de burası zaten. Yetişkinler yerine ekranlar tarafından büyütülen bu çocuklar büyüdüğünde ne olacak? Bu sorunun yanıtını tam olarak bilen yok. Ama ekran bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkisine dair elimizde çok net veriler var. Bu çocuklar okulda başarısız. Bundan daha önemlisi bağımlı çocuklar obezite sorunu yaşıyor. Çünkü bu çocuklar bir süre sonra ekran başından kalkıp hareket etme kabiliyetlerini yitiriyorlar. Belki de sorunun en can alıcı yanı ekran bağımlısı çocukların sosyal iletişim kurma yeteneklerini kazanamamış olması. Bu listeyi daha fazla uzatmak istemiyorum. Zira tablo net. O nedenle madem sorunu tarif ettik, biraz da çözüm üzerine odaklanalım. Çaresi olan bir dertten söz ediyoruz çünkü. Yasaklamak çare değil. Yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki ekranı çocuklara tamamen yasaklamak çözüm değil. Bu tarz toptan yasakların çocuklarda daha çok ilgi uyandırdığı ve onları ekrana daha çok bağladığı bir gerçek. Ayrıca ekranlar aynı zamanda çocukların akranlarıyla ortak tecrübe biriktirdiği yerler oldu. Biz eskiden nasıl maçlar üzerinden arkadaşlarımızla sohbet ediyorsak, şimdiki çocuklar da oyunlar üzerinden birbirleriyle arkadaşlık kuruyorlar. Yani siz çocuğunuzu ekrandan tamamen uzaklaştırınca aslında çocuğunuzun akranlarıyla kuracağı bağları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. O nedenle yapılması gereken ekranları tamamen karartmak değil, ekran karşısında geçen zamanı daha iyi planlamak. Elbette çok dengeli bir rekabet değil sözünü ettiğim. Düşünsenize, bir tarafta bütün derdi bağımlılık yaratmak olan profesyoneller ordusu var, diğer tarafta benim gibi çocuğunu ekrandan uzak tutmak için uğraşan ebeveynler. Peki ne yapacağız? İmkansız diye mücadeleden vazgeçip çocukları ekrana mı teslim edeceğiz? Asla. Çünkü bizim elimizde oyun şirketlerinde olmayan bir güç var. Çocukların zaman kontrolü. Evet, ebeveynliğin bir tarafı sevgi ve şefkat sunmak ama diğer tarafı da işte bu kontrol. Ama bu kontrol çocuk büyüdükçe kaybettiğimiz bir güç. O nedenle dikkatli ve erken kullanılması gerekiyor. Peki bu gücü nasıl kullanacağız? Yukarıda sözüne ettiğim ekran bağımlılığı artık yeni bir kavram değil. O nedenle pek çok uzman çocukları ekran başından kurtarmanın formülünü arıyor. Amaç çocukları ekran robotu olmaktan kurtarmak ve bu uzmanların ortak görüşü ekran bağımlılığını ortadan kaldırmak için işe evden başlamak. Çünkü bu alışkanlık ev ortamında başlıyor. Bu nedenle bu bağımlılıktan çocuklarımızı kurtarmak için anne ve babalara, çocuk yetiştiren herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. İşe bağımlılık yaratan ortamı değiştirmekle başlayabiliriz. Bağımlılık bir ortam meselesidir. Bağımlılık tek başına bir bireyin kişiliğiyle açıklanabilecek bir davranış değildir. Bağımlılık aynı zamanda kişinin içinde bulunduğu koşullar tarafından belirlenir. Koşullar uygun ise herkes bağımlı olabilir. Öyle olduğu için aynı kişi bazı ortamlarda ekrana bağımlıyken başka ortamlarda ekrandan uzak durabiliyor. Bu cümlede bağımlılıktan arınmanın formülü de var. Koşulları değiştirmeden bağımlılıktan kurtulmak mümkün değil. Yani bağımlılık bir ortam meselesi. Sıkıntı o kadar kötü bir şey değil. Hele çocukların sıkılması teşvik edilmeli. Sürekli bir şeyle meşgul olan çocuğun yaratıcılığı köreliyor. Söz konusu çocuklardaki bağımlılık olunca da meselenin başlangıcı ile çözümün adresi aynı yer oluyor. Aile. Aile ortamını değiştirmeden çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak mümkün değil. Peki o halde ev ortamında neyi nasıl yapmalıyız ki çocuklarımız daha az ekrana bağımlı olsun? Çocuklar ekrana kaç yaşında ne kadar maruz kalmalı? İlk olarak evde ekrana ulaşılan zamanı ve mekanı gözden geçirmemiz gerekiyor. Amerika Pediatri Akademisi bu alanda en fazla çalışma yapan kurumların başında geliyor. Akademiye göre çocukları ekran bağımlılığından korumak için uyulması gereken çerçeve şöyle. 0-18 aylık bebekleri tüm ekranlardan uzak tutmak gerekiyor. Görüntülü görüşmeler dışında tüm ekranlar bu yaş çocuklar için zararlı. Zira ekran hızlı gelişen beyin için faydasız bir araç. Beynin en hızlı geliştiği bu evrede çocukların tek ihtiyacı olan şey ebeveynle etkin diyalog. Kitaplarla, ninnilerle, şarkı ve türkülerle çocuklarla konuşulması gereken bir dönem bu. 18-24 aylık bebekler için ekranla tanışma mümkün. Şart değil ama bu tanışma olacaksa da çok sınırlı tutulması gerekiyor. Burada da kriter ekrandaki içeriğin niteliği. Çocukların ekranla ilk tanışması ne kadar geç olursa o kadar iyi. 2 ile 5 yaş arası çocuklar günde en fazla 1 saat ekran başında bulunabilir. Yine kriter kaliteli içerik. Peki nasıl anlayacağız kaliteli içeriği? İzleyeceğiz. Önce biz izleyeceğiz. Ebeveynin kendisinin izlemediği hiçbir içeriğin çocuğa sunulmaması kuralı önemli. 6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile ergenler için Pediatri Akademisi somut saat sınırları yerine genel prensipler ortaya koyuyor. Malum bu dönemde ekran zamanı artık ebeveyn kontrolünden ziyade çocuğun kontrolünde bir mesele. Öyle olunca da yapılması gereken çocukla birlikte bir ekran zaman planı oluşturmak. Ekran zaman planı. Yukarıdaki çerçevede eğer anlaştıysak bundan sonra yapılması gereken bir ekran zaman planı çıkarmak. Bu planı çocukla ebeveynin birlikte hazırladığı bir ekip çalışması olarak yapmakta fayda var. Çocuğun hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde, hangi sürelerde ekrana ulaşacağını belirleyen bir sözleşmeden söz ediyorum. Her sözleşmede olduğu gibi tarafların katılımı sonucu daha anlamlı kılacaktır. Zor da güzellik olmuyor malum. Evde çocuğunuzla ekran zaman planını hazırlarken şu noktaları akılda tutmakta fayda var. Günde en az 1 saat fiziksel aktiviteye ayrılmalı. Her gün en az 8 saat uyku zamanı olmalı. Çocukların yatak odasında televizyon olmamalı. Uykudan 1 saat önce tüm ekranlar karartılmalı. Ekransız zamanlar, tüm aile fertleri kahvaltı, öğlen yemeği ve en önemlisi akşam yemeğinde ekranları karartmalı. Bu ekransız zamanların önceden belirlenmesine özen gösterilmeli. Ekransız mekanlar, imkanlar ölçüsünde evin bir odası ya da bir köşesi ekransız mekan olarak belirlenmeli. Yukarıda sıraladığımız tüm kurallar kağıt üzerinde güzel görünüyor olabilir. Uygulama aşamasına geçince zorlukları göreceksiniz. Bu zorluklarla başa çıkmak için iki nokta çok önemli. İlk olarak yukarıda belirttiğim gibi bu kuralları çocuğunuzla müzakere etmeniz gerekiyor. Onların desteği olmadan bu kuralları sizin tek başınıza koyup uygulamanız neredeyse imkansız. Uzun müzakereler, ikna turları ve mücadeleler gerektiriyor yukarıda anlattığım bu kuralları uygulamak. Öte yandan kuralları koyduktan sonra önemli olan bu kuralları tutarlılıkla devam ettirmek. Bir hafta uygulanıp ertesi hafta uygulanmayan, tutarlılıkla hayata geçmeyen kurallara zaten kural demiyoruz. Tabii bir de şu var, elinden ekranı düşürmeyen ebeveynlerin yukarıdaki kuralları uygulayabilmesi çok zor. O nedenle özellikle ekran bağımlısı aileler için bir önerim var. Hazır mısınız teknoloji orucuna? Aile boyu teknoloji detoksu. Oturmuş bir davranışı değiştirmek, yenisini oluşturmaktan çok daha zordur. O nedenle özellikle evde başta anne baba olmak üzere herkesin bir şekilde ekrana bağımlı olduğu ortamlarda değişikliğe başlamak için bir detoks yapmak gerekebilir. Yani topyekun bir ara verip sonra yeni bir sayfayla yola devam etmekten söz ediyorum. Bunu kendi hayatımda denedim. İşinize yarayacağını düşündüğüm için anlatmak istiyorum. Ben doğduğumda ekransız bir ev vardı ama çocuklarım doğduğunda evde başta bilgisayar olmak üzere pek çok ekran vardı. Hele bugünlerde artık bir evin ekransız olması neredeyse imkansız. O nedenle ekran yerlisi olan çocuklar ekranı hayatın doğal bir parçası sanıyorlar. Onsuz bir hayatı tahayyül bile edemiyorlar. İşte tam da bu nedenle bir ekran detoksu şok terapisi etkisi yapabilir. En azından ben bu düşünceyle kendi ailemde bir deney yaptım. Benim iki oğlum da ekran yerlisi olduğu için onlarla 3 haftalık bir ekran detoksu yapmaya karar verdik. Bağımlılık bir ortam meselesidir demiştim. O nedenle ekran detoksu yapmak için evden farklı bir yer seçmemiz gerekiyordu. Tatil bunun için ideal bir fırsat. Biz de öyle yaptık. Ekransız tatile çıktık. Sadece ekransız olmaz deyip otelsiz, elektriksiz bir tatile çıktık. Evet, sırtımızda çadırlar, kamplarda geçen bir tatilden bahsediyorum. Otel konforu, elektrik ve tabii ekran olmadan tatile çıkma fikrimi çocuklarla paylaşınca evdeki isyanı anlatmama gerek yok herhalde. Bilgisayar oyunlarından, arkadaşlarıyla iletişim kurdukları telefonlarından uzak 3 hafta onlar için 3 asır demek. Ama uzun müzakereler sonucu anlaştık. Bavula bolca kitap doldurup çıktık yola. Ekranlar olmayınca günler bayağı uzuyor. O nedenle 3 haftalık ekran orucu sırasında en büyük sıkıntımız çocuklara kitap yetiştirmek oldu. Ekranlardan uzak olduğumuz günlerde fark ettim ki elde akıllı telefon, arkada açık televizyonla kaliteli zaman paylaşımı olmuyor. Çocuklarla gerçek manada bir diyalog için bütün bu ekranların kapanması gerekiyor. Bizim 3 haftalık ekran orucunun en büyük sürprizi benim için çocuklarla geçirdiğim zamanın kalitesinde oldu. Dağ başlarında, dere kenarlarında saatlerce süren yürüyüşlerde çocuklarımla yıllardır yapamadığım derinlikte sohbetlere daldık. Gündelik hayat içinde bir türlü konuşmaya fırsatımız olmayan konulara girdik. Yeni şeyler öğrendik hayata dair, birbirimize dair. Ekransız günlerde bir başka şey daha öğrendik. Ateşin insanda hikaye anlatma arzusu uyandıran bir tarafı var. Tatil boyunca her akşam kamp ateşi etrafında çocuklarla yaptığımız sohbetlerin tadı doyumsuzdu. Benim gibi çocukluğu internet ve elektrik öncesi çağda geçen biri için bu 3 hafta bir nevi nostaljik bir seyahat oldu. Gaz lambası ışığında kitabı bitirmek, akşam çadırda uyurken gökyüzünde akan yıldızları seyretmek, sabahın ilk ışığıyla uyanmak. Bunlar çocukluğumun anıları. Neredeyse 30 yıldır işim gereği ekranlara bağımlı bir hayat yaşıyor olduğumu hatırlayınca özlemişim ekransız zamanları. O nedenle zor da olsa deneyin derim. Özellikle yeni bir davranış kalıbını evinizde oturtmak istiyorsanız. Ebeveyne not. Çocuklara mola vermek doğru mu? Çocuğunuzun davranışlarını ne kadar disiplin altında tutuyorsunuz? Çocuğunuza ne kadar destek oluyorsunuz? Bu iki soruya verdiğiniz yanıt sizin ebeveynlik stilinizi belirliyor. Kimi disiplini aşırı tutup desteği önemsemiyor, kimi ise sevgi ve desteği aşırı gösterip disiplini az tutuyor. İdeal olan disiplini de desteği de duruma göre çocuğun mizacına göre belirlemek. Yani esnek bir ebeveynlik tarzı geliştirmek gerekiyor. Peki bunu sağlamak için ne yapabiliriz? Mola yöntemi bu amaçla işe yarar mı? Mola nedir? Eskiden çocukları disiplin altına almak denince akla ilk gelen yöntem dayak, yani fiziksel şiddetti. Son yıllarda dayağın hayatımızdan çıkmasıyla birlikte fiziksel şiddetin yerini mola tekniği almış görünüyor. Davranışçı psikolog Skinner tarafından ortaya atılan bu teknikte amaç, çocuğun yaptığı hoş olmayan bir davranışın bir daha olmasını engellemek. Bunun için de çocuk olumsuz bir davranış sergilediğinde bulunduğu ortamdan uzaklaştırılıp kendisi için pek de hoş olmayan bir ortamda bulunmaya zorlanıyor. Zorunluluk burada anahtar kelime. Zira eğer mola çocuğun zaten arzu ettiği bir ortamda geçiyorsa o vakit öğretici olmaktan çıkıyor. Tartışmalı konu. Mola çocuk yetiştirmede çok yaygın kullanılıyor ama bu tartışmalı bir kavram olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Time dergisinin geçtiğimiz yıllarda konuyu mola çocukları yaralıyor diye kapağa taşıması boşuna değil. Ancak doğru ve yerinde kullanıldığında bu yöntemin çocuk yetiştirmede pozitif bir yeri olabilir. O halde mola iyidir ya da kötüdür demek yerine molanın doğru ve yanlış kullanımı vardır diyebiliriz. Cezamı öğrenme mi? Mola verirken amaç önemli. Mola salt bir ceza taktiği olarak kullanıldığında çocuk için sonuçları iyi olmayan bir teknik oluyor. Ancak mola eğer bir öğretme, yol gösterme, problem çözme tekniği olarak kullanılıyorsa o vakit faydalı olabiliyor. Aynı şekilde eğer ebeveyn olarak biz kendi stresimizi azaltmak için mola veriyorsak bu durumda yanlış bir şey yapıyoruz demektir. Çünkü amacı dışında ve sıklıkla kullanılan mola tekniği bir süre sonra çocuklarda kalıcı hasara neden olup onları hem daha öfkeli yapıyor hem de onlara yalnız olduğunu ve sevilmediğini hissettiriyor. Özellikle çok erken yaşlarda çocuğun idrakinin tam yerleşmediği zamanlarda verilen mola faydadan çok zarara, ebeveyn-çocuk ilişkisinde tamiri imkansız hasara yol açabiliyor. Unutmayın, çocukların cezaya değil, açıklamaya ihtiyacı var. Çocuk neden ve hangi süreyle molada olacağını bilmeli. Neden molaya gönderildiği çocuğu anlayacağı bir şekilde açıklanmalı. Eğer çocuk niçin molaya gönderildiğini bilmiyorsa, yanlış bir şey yapıyorsunuz demektir. 6 yaşına kadar, yaş kadar mola, ondan sonraki yaşlarda da 5-10 dakikayı aşmayan mola vermeyi tavsiye ediyor uzmanlar. Ötesi zararlı, bu kadar net. Aklımızdan çıkarmamakta yarar var. Amaç çocuğa yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşünecek kadar süre vermek. 9. ayrımın sonu. Sayfa 119.